Ayrım 13.
Slavko karar vermiş. Bu işi Violeta ile Stanio yapacak, Veliçko ile o da muhafızlık edeceklermiş. Violeta birkaç gün Osogova ile Clementina, şimdi Alexander Stamboliski sokağında, köşede doğramacı işliğinde çalışan haini izlemiş. Öldürecekleri gün önce Slavko dördünü de toplamış ve bütün işin provasını yapmışlar. Komutan sokakta türlü kaçış yollarına özellikle dikkati çekmiş. Sonunda vakit gelmiş. Stanio ile kol kola yürüyorduk diye anlatıyordu Lili'ne çıkarken Violeta. Hava sıcaktı, gözlerini yumuşturuyordu güneşten. Karı koca gibi görünmeye çalışıyorduk. Slavko ile Veliçko dışarıda işliğin önünde durmuşlar. Levski'nin mi, Slavia'nın mı, hangi takımın daha üstün olduğunu tartışıyorlardı. İşliğe girdiğimiz zaman ben Stanio'yu bırakıp öne geçtim. Elimi de ceketimin cebine götürüp tabancamı yokladım. Bu arada bir işçi yaklaştı bize. Ciddi müşteri olduğumuzu anlayınca kibarca sordu. Ne arzu ediyorsunuz? Biz her türlü soruya hazırdık. Elbise dolabı sipariş etmiştik. Acaba hazır oldu mu? Dedi Stanio ve elini omzuma koydu. Baktım, işliğin öteki ucunu gösteriyordu bana başıyla. Birkaç kişi vardı orada tezgahın arkasında. Bilmem, ustaya soralım dedi işçi. Sen bak işine, biz bulup sorarız dedi Stanio. Bu arada ben acele acele hazır büfe ve gardıropların arasına sokuluyordum. Kutuza bir tezgahın üzerine eğilmiş, rendelenmiş bir tahtaya kalemle bir şeyler yazıyordu. Yanılmış olmayayım diye bir kez daha baktım ona. Artık arkasında duran Stanio'ya da baktım ve tabancamı çıkarıp mümkün olduğu kadar sert bir sesle ''Halk adına!'' Böyle konuşmuştuk. Halk adına dedim mi tetiği çekeceğim ve ateş ettikten sonra seni ölümle cezalandırıyoruz diye ekleyeceğim. Bunu bütün işçiler duymalı ve bir haini ölümle cezalandırdığımızı anlamalıydılar. Dedim ben diyeceğimi. Çektim tetiği ve tüylerim ürperdi. Tabanca patlamadı. Violeta durakladı. Sıkılmaktan, utanmaktan, öfkeden kızarmıştı. Tabancası çalışmamış. Partinin emrini yerine getirememiş diye kendisini suçluyordu. Oysa her tabanca çalışmayabilir, bunu pekala biliyordu. Sonra ne oldu diye sordum ben utanıp sıkılmasına kulak asmayarak. Kutuza bir an şaşkın şaşkın durdu. Sonra tezgahtaki testereyi yakalayıp saldırdı üstüme. Ben tam tabanca ile kafasına vurmayı ya da üzerine çullanıp boğazından yakalamayı düşünürken arkamdan birkaç el silah sesi duyuldu. Stanio ateş ediyordu. Kutuza yere devrildi, gebermişti artık. Ama iyice emin olmak için Stanio bir kurşun daha sıktı. İyice gebermesi, sağ kalmaması lazımdı provokatörün. Bravo, çok güzel dedim ben büyük bir sevinçle. Çok iyi becermişsiniz. Violeta bana baktı, gözleri sulanmıştı. Neresi güzel, kaçırdım. Ama bir dahaki sefere... Üzülüyordu bu alçağı, bu hain provokatörü kendisi temizleyememiş diye çok üzülüyordu bizim Violeta. Ve bu da bir dereceye kadar azaltıyordu onun sevincini. Anlıyordum kendisini ama psikolojik analizler yapmanın sırası değildi. Onun için sözünü kestim. Peki sonra... Sonrası morası bu işte. Söyleyeceğim sözü söyleyemedim. İşittiremedim kimseye. İşçiler oldukları yerde donup kaldılar. Kimse kımıldayamadı bile. Cesaret edemiyordu. Benim tabancam iş yapmadı. Ama Stanin'inkisi mitralyöz gibiydi. Tabancası çalışmadı diye rahat edemiyordu Violeta. Ne yapsa ne konuşsa döner dolaşır yine o konuya getirirdi sözü. Akşamleyin nöbet sırası gelince ne yapsa uyuyamayacağını söyleyerek bütün gece nöbetçi kalmayı isterdi. Kurşunların sıkılmasından hemen sonra bu iki halk intikamcısı kapıya doğru koşmuşlar. Sonraki birkaç dakikayı Slavko anlatıyordu. Stanio ile Violeta dışarı çıkmazdan önce yüzü bal mumu gibi sapsarı kesilmiş bir doğramacı göründü kapıda. Polis diye başladı kekelemeye etrafa bakınarak. Fakat daha o anda dört güçlü el kavradı onu ve hemen kesildi sesi. Bu arada Stanio çıktı içeriden. Oralardan geçmekte olanlardan birkaç kişi silah sesine toplanmışlardı. Stanio biraz bakındı. İki adım kadar ileri yürüdü ve eliyle Clementina sokağını göstererek haykırdı. ''Yakalayın hey, yakalayın, o tarafa kaçtı. Yakalayın!'' ve koştu rüzgarı kovalamaya. Şaşılayan kalabalığın içinden birkaç kişi koştu onunla birlikte. Stanio biraz geri kalarak saptı ilk yan sokağa. Ötekiler ''Ne var, ne olmuş, kim silah atmış?'' diye sorup soruştururken kapıdan bir kadınla adam gayet sakin olarak Srednagora sokağına yollandı. Polis olay yerine yetiştiği zaman sadece öldürüleni bulmuştu. Bu sadık ajanına polis kendine özgü bir kara haber yayınladı. Kutuza'nın öldürülmesinden birkaç gün sonra bütün gazetelerde polis müdürlüğünün bir bildirisi çıktı. Komünistlerden nefret eden namuslu Bulgar Nikola Hristov komünistler tarafından öldürülmüştür deniyordu bu bildiride. İki saat kadar yürüdükten sonra Slavko uygun, güneşli bir yer bularak mola verdi. Sırtımızdan yükleri atarak koşup oynamaya başladık. Fakat az sonra komutan bizi etrafına topladı ve bir halka olup oturduk. Slavço aramızdan bir gözcü ayırdı. Konuşmalara kulak kabartıp dikkati dağılmasın, layıkıyla gözcülük edebilsin diye bizden 100 adım kadar uzak durmasını söyledi. Bu iş pek hoşuna gitmedi arkadaşın. Hepimiz dünkü eylem hakkında daha etraflı bilgi alacağımızı bekliyor, uzak kalmak istemiyorduk hiçbirimiz. Fakat emir emirdir, komutanın emri tartışılmaz bizde. Arkadaşlar, hain Nikola Hristov Kutuzan'ın temizlenmesi görevinin parlak bir şekilde yerine getirilmesi dolayısıyla sizleri parti adına tebrik etmekle yükümlüyüm. Slavço'nun tantanalı ve sert sesi zor gizleyen bir sevinçle hafifçe titriyordu. Biz de kendimize tutamayarak yavaşça "Ura!" diye bağırdık. Bu bizim daha büyükçe eylemlerimizin ilkiydi. Savaşçıların çoğu bu eyleme kimlerin katıldığını bile bilmiyorlardı ama hepsi kendi zaferleri gibi hissediyorlardı bunu. İlk sevinç coşkuları yatıştıktan sonra Slavço eylemin analizini yaptı. İyi hazırlandığını, iyi geçtiğini, temelde gelecekteki eylemlerimize örnek olması gerektiğini söyledi. Şablonun, yani basma kalıpçılığın bizde ölümle aynı şey demek olmasına rağmen bu eylemin bazı esas noktaları bundan sonraki işlerimizde hemen hemen birer yasa olmuştur. Ve en büyük başarısızlıklarımız da bu kuralların küçümsenmesinden ileri geliyordu. Ve böylece komutan emir verdi. 1. Her eylem önceden yapılacak keşiflere dayanılarak hazırlanır. Yeri, evlerin durumunu, girişleri ve benzeri öğrenmeleri için eylemciler bu keşiflere kesinlikle katılmalıdırlar. Keşif işinde savaş grubunun diğer kişilerinden de yararlanılabilir ve yararlanılmalıdır. Özellikle henüz illegalliğe geçmemiş olanlar fayda sağlayabilir. 2. Saldırılar mutlaka iki kişi tarafından yapılmalıdır. İlk eylemde olduğu gibi birinin tabancasının çalışmaması olayı yalnızca bir kişi yollanmasının çok tehlikeli olduğunu, eylemin boşa gidebileceğini göstermektedir. Artık hemen hepimiz biliyorduk ama Slavço bildirmedi eyleme katılanları. 3. Muhafız bulundurmadan ceza eylemlerine girişmek yasaktır. Bir kural olarak en azından 2 muhafız bulundurmak zorunludur. 4. Eylemden sonra oradan çekilmenin planı önceden yapılmalıdır. Bu amaçla yakın ve uzak sokaklar önceden bizzat geçilip görülmelidir. Komutanın emir ve sonuçlamalarını tartışmayı kimse düşünmüyordu. O anda bunları düşünen yoktu bizde. Artık savaş eylemlerine geçtik diye adeta mutluyduk. Yeni eylemlere, düşmanla yeni çarpışmalara can atıyorduk. 4. Bölüm. 1943 yılının başlangıcı bütün dünya halklarına derin bir nefes aldırdı. Volgograd'da Sovyet ordusunun çemberi içinde sıkışıp kalan Hitlerce faşist orduları 2 Şubat'ta teslim oldular. Almanya'da ve Almanya'nın işgali altındaki tüm ülkelerde yas ilan edildi. Sinemalar, tiyatrolar 3 gün için kapatıldı. Meyhanelerde orkestra ve gramofonlar çalmaz oldu. Fakat bu esir halkların muazzam sevincini gizleyemiyordu. Devrimci savaş da daha geniş, daha yığınsal bir hale almıştı. Fakat bizde Bulgaristan'da savaş sadece halkla iktidar arasında değildi. Yönetici faşist gruplar arasında da yağlı kemik kavgası, büyük çıkarlar sağlayan iktidar kavgası yapılıyordu. Başta kim olmalı, askeri levazımın satın alınmasından elde edilen yüzdeler kimin cebine inmeli, tütün ihracatını, Makedonya ve Akdeniz bölgesinin imtiyazlarını kim almalı? İşte Bulgaristan'da Hitler'in 1 numaralı ajanı olarak bilinen Bogdan Filov ve hükümetiyle Hitler'in 2 numaralı ajanı diye bilinen eski savunma bakanı emekli general Lukov arasındaki temel çelişkiler bunlardı. Soygunda ve zulümde yakınları olan bir grup ordu mensubu ve politikacı da Lukov'la birlikteydi. Volgograd Savaşı'ndan sonra Bulgar askerinin doğu cephesine yollanması sorunu Hitler tarafından kesinlikle öne sürülmüştü. General Lukov'un iktidara gelmesini destekleme gibi büyük bir koz bulunduruyordu elinde. Lukov'un dostları ve ajanları onun Göring ve Goebbels'le yakın dost olduğunu, Bulgaristan'da Hitler hükümetinin tam güvenini kazanan tek adam olduğunu, Bulgaristan'ın müstakbel faşist diktatörünün General Lukov olduğunu her yerde söylüyorlardı. General Lukov'un yarı askeri bir de faşist örgütü vardı. Bulgar Milli Lejyonları denilen bu örgüt, özgürlüksever yurdumuzda yeni doğmuş en kötü bir faşist örgütüydü. Almanlara daha çok yaranabilmek için Lukov programını geniş ölçüde açıklıyordu. Ülkenin huzura kavuşturulması için sıkı önlemler alınmasını öneriyor ve başlangıç olarak binlerce siyasal tutuklunun toplama kamplarında olanların indamını istiyordu. Eski sosyal demokrat, bir politiko orospusu olan Sotir Yanev, eski polis müdürü Albay Pantev, sık sık iktidar elime bir geçerse kıyım olacak kıyım diye konuşan General Koçov Stoyanov, Lukov kabinesinde savunma bakanı olmaya hazırlanıyordu ve büyük küçük daha birçok asker ve politikacı büyük bir hırsla Lukov'un önerilerini destekliyorlardı. Parti Almanların bu generali ellerinde bir silah olarak hükümete baskı yapmak için kullanabileceklerini ya da onun Bulgar halkına yeni kötülükler getirecek bir hükümet kurabileceğini hesaplayarak Bulgaristan'ın bu Führer adayını temizlemeyi kararlaştırdı. Bu şerefli görev bizim savaş grubuna verildi. 13 Şubat akşamı öteki akşamlar gibi geçti. Slavço ve savaş grubunun öteki üyeleriyle Tarım Bakanlığı yanındaki bahçede buluştuk. Ertesi gün öğleden sonra saat 5'e doğru küçük balıklı göl yanında buluşacaktık. Ben de bu nedenle Krasnoselo'daki Vaso ve Nada'lara geldim. O gece Nada ile geç vakitlere kadar uyumadık. Çocuklara elbise diktik. Sabah erkenden bir yere işe gidecek olan Vaso sonunda bizi yatmaya zorladı. Sabahleyin Nada'nın telaşlı haykırması beni uyandırdı. Ogyana, kalk, kalk! Hemen fırladım ve yastığın altına uzattım elimi. Tabancalarım oradaydı. Korkma, korkma, polis değil dedi Nada. Ne var? Giyin de gel, Vaso bir şeyler getirmiş. Nada anlaşılmaz bir gülümsemeyle başka hiçbir şey demeden çıkıp gitti. Bir an için yüreğim yerinden oynadı. Kocam toplama kampından kaçıp buraya Vasolara mı gelmişti? Çabucak bir yıldırım hızıyla giyinip elimle saçlarımı düzeltip mutfağa koştum. Nada ile Vaso mutfakta oturmuşlar, Zarya gazetesini okuyorlardı. Dimitri nerede diye sordum kapı ardına gizlenmiştir diye bakınarak. Nasıl Dimitri diye sordular ikisi birden. Yanıldığımı anladım ve üzülerek geniş sedire oturdum. Bütün heyecanım geçmiş, bir şeyler söylemek için Vaso'nun beni çağırdığını unutmuştum. Hadi hadi burun kıvırma dedi Nada. Yakında iyileşir, tekrar arkadaşlarınla beraber olursun. Bak şimdi neler okuyacak sana Vaso. Vaso gizleyemediği bir sevinçle bana bakarak gazeteyi aldı ve başladı ağır ağır okumaya. Akşam meçhul katiller emekli general, Lukov mu diyerek sözünü kestim dudağımı ısırarak. Hristo Lukov'u öldürmüşlerdir diye devam etti Vaso beni işitmeyerek. Cinayet bir kadın, bir erkek, iki kişi tarafından generalin evinde işlenmiştir. Sonra ne olmuş, yakalanmışlar mı diye sordum elinden gazeteyi çekip alarak. Yakalanırlar mı hiç dedi gülümseyerek Vaso. Rastgele kimseler değil onlar. Polis kurşun para etmiyor onlara. Odada bizden başka kimse yoktu ama bakınıp sesini alçaltarak yukarıdan gelmişler diye konuşuluyor. Büyük ustasıymışlar bu işlerin. Kutuza'yı da onlar temizledi. Lukov'u da. Ve gazetedeki haberi çabucak okudum. Çok şükür. Bizimkilerden hiç söz edilmiyordu. Geniş bir nefes alarak Vaso'ya baktım. Vaso karısına belki 10. defa olarak bu insanların, hainleri temizleyen bu insanların bambaşka, elleri öpülmeye layık insanlar olduklarını anlatmaya çalışıyordu. Nada da başıyla destekliyor, ara ara da bana bakıyordu hoş hoş. Sonra da sanki çok önemli bir şey unutmuş gibi birden silkinerek, ''Ogyana unuttum gittiydi, domuz kızarttım, pek soğumadan otur da ye.'' Öğleden sonra saat 6'da bizim bütün grup Balıklı Göl yanında toplanmıştı. İkişer üçer kişilik gruplar halinde peykelerde oturuyor ya da ağır ağır geziniyor, komutanın vereceği talimatı bekliyorduk. Bir ara yazlık yüzme havuzu tarafından Violeta belirdi. Bize doğru geliyordu ama adeta uçarak, sevinçten kanatlanmış uçarak geliyordu. Ben koştum ona doğru. Violeta'nın ilk sözü şu oldu. Çektim kurşunu. Var gücümle ellerini sıktım. Benim bu unutulmaz savaş arkadaşım öyle çocuksu bir sevinçle, görevi yerine getirmekten duyduğu öyle bir rahatlıkla gözlerime baktı ki onu kucaklayıp öpmekten kendimi alamadım. Ben elimin nasıl geçtiğini ayrıntılarıyla öğrenmek için merak ediyordum ama sessizce yürüyorduk. Hayatta öyle anlar vardır ki konuşmalar insanın yüreğinde taşıdığı o büyük ve sevinçli şeyi boğup öldürebilir. Yine mi konuşuyorsunuz diyen Slavço'nun sesinden irkildik. Biz farkına varmadan yanımıza yaklaşmıştı. Biliyorduk, vaktiyle Suvorov galip cezalandırılmaz demiş. Slavço, 2 saat sonra buluşma yeri Boyana, gece Momina Slaza'da kalacağız dedi. Boyana'da 10 kişi kadar toplandık. Önce Veliçko ile Violeta, arkalarından Zdravka ile Leon, daha sonra Slavço, Kalmika, Jordan, en geride de biz yürüyorduk Gujo ile. Violeta'dan hemen hemen hiçbir şey öğrenememiştim. Şimdi Gujo'dan öğrenmeye çalışıyordum ama o da benim kadar biliyordu. Slavço söyleyecek diyordu ama sabredemiyordum ben. Gitgide sıklaştırıyordum adımlarımı. En sonunda vardık Momina Slaza'da, dağ evine. Gece tavanda yattık. Yataklarımız hoş kokulu, kuru kır otlarıyla battaniye ile örtülü kalın döşekler döşemişlerdi bize. Biz Slavço'nun etrafına yığıldık. Slavço eylemcileri toplu olarak tebrik etti. Dünkü eylemi yukarıdan gayet iyi değer biçildiğini söyledi ve çalışmalarımızın kısaca tahlilini yaptı. Bundan sonra yorgun olduğunu söyleyerek bize iyi geceler diledi ve yan tarafına yatıp uyudu. Biz üç kadın bir kenara büzülüp bir battaniye ile başlarımızı örttük, kulak kesilerek büyük bir ilgiyle Violeta'yı dinlemeye başladık. Lukov'u temizleme eylemine Violeta ile Ivan Buracıyev katılmış. İkisi birkaç gün emekli generalin evi etrafında dolaşmışlar. Sabahları evden ne zaman çıktığını, akşamları eve ne zaman döndüğünü izlemişler. General Lukov sokakta hemen hiç yalnız kalmıyormuş. Muhafızı birkaç adım yakınında yürüyormuş. Öyle ki her an yardımına koşabilecekmiş. Bundan başka Lukov'a hemen her zaman politikacı dostlarından eşlik edenler bulunuyormuş. Tabii bu halk görsün de general büyük adam desinler diye propaganda amacıyla yapılıyormuş. 13 Şubat günü akşamı Violeta ile Buracıyev yeniden generalin peşine düşmüşler. General Rusev ile bir papaz Lukov'la beraberlermiş. Üçü birlikte sinemaya gitmişler. Sinemadan sonra biraz gezinmişler. Önce General Rusev, az sonra papaz da ayrılıp gitmiş. Lukov da sakin sakin yollanmış evine doğru. Muhafızı ardından yürüyormuş ve kapı önüne geldikleri zaman o da ayrılıp gitmiş. Biz bugün de sadece izleyeceğiz sanıyordum. Fakat polisler Lukov da dış kapıyı açmadan dönüp gittiler. Biz Ivan'la bakıştık ve hiç konuşmadan anlaştık. Harekete geçeceğiz. Muhafızsız nasıl olur diye sordu Zdravka. Birkaç gün önce Slavço'nun yaptığı konuşmayı iyi hatırlıyordu. Basma kalıpçılık yok dedi Violeta yavaşça ve gülümseyerek. Slavço da öyle demişti. Biz de o anda belki de bundan daha iyi bir fırsat düşmez dedik. Acele edip Lukov henüz merdivenleri çıkarken kapattık arkamızdan sokak kapısını. Sen geri kal dedi yavaşça Ivan ve başladı basamakları üçer dörder atlayarak merdivenden tırmanmaya. Muhafız gibi hareket etmem gerektiğini biliyordum. Çekilmek için yolu kollamam lazımdı. Bu nedenle biraz geride kaldım ama bütün bütüne kulak kesilmiştim. İçeri girmezden önce yetişebilecek miydi acaba? Ivan Buracıyev generalde ikinci kattaki kapıyı açmaya çabalarken yetişmiş. İki adam bir an göz göze gelmişler. Saniyeden çok daha kısa olan bir süre içinde tabanca ateşiyle sonuçlanan sessiz bir söz düellosu olmuş. Generalin evinde bir şaşkınlık, telaş başlamış. Holden bir göz atan generalin kızı babasının bir adamla boğuştuğunu görünce korkunç bir çığlık kopartarak hızla kapatmış arkasından kapıyı. Evlatlık duyguları korkusundan çok daha zayıf görünmüş. Kendi canı babasının canından daha tatlıymış. İşte bu çığlık ve silah sesinden sonra Violeta bir panter hızıyla merdivenlerden yukarı koşmuş. Basamakları çıkarken sımsıkı tutuyordum elimde tabancayı. Acaba ne oluyor yukarıda? Ivan neye dönmüyor hala? Niçin ateş etmiyor? Birbiri ardınca bu düşünceler beni durmadan kamçılıyor, koşturuyordu. İkinci kata vardığım zaman yarı açık kapıdan gördüm ki general Ivan'ı iyice duvara bastırmış, Ivan koşunu isabet ettirememiş, omzundan vurmuş generali. İkisi var güçleriyle boğaz boğaza gelmişlerdi. Zafere ulaştıktan sonra herhangi bir heykeltıraş buna benzer bir ölüm kalım heykeli yapacaktır dedi Zdravka yavaşça. Gözümüzün önüne gelen bu manzara karşısında biz üçümüz de sustuk. Hitlerciler yok artık yurdumuzda. Faşistler yok. Şehrin büyük, en büyük caddelerinde geniş aydınlık salonlarıyla parti kulüpleri var. Biz de artık çantalarımızda tabanca ve bomba taşımıyoruz, bakınmıyoruz sokaklarda yürürken. Ve her akşam evlerimize kocalarımızın ve henüz doğurmadığımız çocuklarımızın bizi beklediği eve dönüyoruz. Gözümün önünden o manzarayı kovmak için elimle yüzümü silerek sordum. Sonra? Karanlıkta tavanda, battaniye altında Violeta'yı göremiyordum. Ama gözlerinin bahar güneşini yansıtan birer çiğ damlası gibi parladığını çok iyi biliyordum. Bu defa tabancam tutukluk yapmadı. Nişan alıp iki kez ateş ettim. Kurşun generalin kalbine saplandı sanırım. Çünkü birden kolları sallayarak yere devrildi. Ivan'la birbirimize baktık ve hemen avluya çıktık. Bütün bunlar bu anlattıklarımdan çok daha kısa bir süre içinde oldu. Tabanca sesleri evin kalın duvarlarından dışarı pek yayılmamış ve anlaşılan henüz bir telaş şaşkınlık yaratmamıştı. Sokağa çıktık. Bu anda iki atlı jandarmanın bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördük. Ve hemen ilk apartmanın kapısından girdik ve başladık kapı aralığından bakmaya. Anlaşılan polisler hiçbir şey duymamışlardı. Çünkü geçtiler Lukovların evini. Biz derhal çıktık ve bir dakika sonra artık hayli uzaklaşmıştık oradan. Üçümüzün de elleri birleşmiş, mertçe el sıkışıyorduk. Ve bu sessizlik içinde Violeta bir kez daha "Çektim kurşunu, bu kez tabancam aldatmadı beni." dedi. Lukov'un öldürülmesi bir soğuk duş gibi geldi birçok ateşli faşistlere. Doğu cephesinde de Sovyet ordusu ilerliyor, durmadan ilerliyordu. 5. Bölüm. Dikkat, dikkat, dikkat. Burası Hristo Botev Halk Radyosu. Vatan cephesinin sesine kulak verin. Yurdun her tarafına iletin bu sesi. Radyonun çağrısal sözleri dikkat çekiyor ve hemen ardından şairin ölümsüz sözleri. Ölmez düşen özgürlük savaşında. O ölmez. Vidoşa'da geçirdiğimiz günlerde Hristo Botev Radyosu'nun tek bir yayınını kaçırmıyorduk. O gün de radyonun etrafına toplanmıştık. Fakat Gujo anteni takıp yerleştirene dek yayın başlamıştı. Bir gazetesinin neler yazdığını söylüyordu artık. Bıraktık ellerimizden kalemi. Neyimize lazım bizim bir gazetesinin neler yazdığı? Savaş alanlarından haberler olsa, hangi şehirlerin kurtarıldığını bildirse yazalım. Fakat bir an sonra yeniden kulak kabarttık. Neler konuşuyordu radyo? Ama bu bizde, Bulgar gazetesinde mi yayınlanmıştı? Radyo devam ediyordu. Sovyet Rusya büyük bir devlet. Her şeyden önce sağlam, devlete bağlılığı olan bir toplum. İnsanı ve ailesini insanca yetiştirmek, orada işte bu var. Bulgar gazetesinin böyle bir itirafta bulunması inanılacak şey değildi. Devrim öncesi döneme kıyasla sıçrayış gayet büyük. Orada büyük çapta kuruculuk var. Köylüler, şehir halkı, aydınlar günden güne daha memnun. Hayat gitgide iyileşiyor. Asayiş, disiplin sağlamlaşıyor. Kim bu yazının sahibi? Her Sovyet vatandaşının yüreği insanca bir yurtseverlik aşkıyla çarpıyor. O vatanın evladı olmaktan kıvanç duyuyor. Bizde Sovyetler Birliği hakkında bunları yazabilmek büyük bir mertlik, büyük bir kahramanlık. Hükümet böyle şeylerden ötürü asıp kesiyor, kurşuna diziyor, evler yakıyor. Bu satırları kim yazdıysa onu tebrik etmeli cesaretinden dolayı. Hayır, geri alın tebriği. Bütün bunları yazan başka biri değil, Sotiryanev. Bizde faşist düzenin en ateşli propagandacısı, bütün Avrupa pazarını elinde bulunduran Remstra'nın komisyoncusu, General Lukov'un Hitlerci grubunun en yakın dostu ve teorisyeni, mecliste dışişleri komisyonu başkanı, eski sosyal demokrat, en azılı halk düşmanı Bukalemun hain Sotiryanev. Onun her sözü kötülük, kin, garez, zehir doludur. Seni överken bile tehlikelidir o. Hristo Botev Radyosu'nun aktardığı yazısı bir grup Bulgar milletvekilinin Sovyetler Birliği'ne yaptıkları resmi bir ziyaretten sonra 6 Ağustos 1940'ta yayınlanmıştır.